Ayrım 22, sayfa 308. Hipnozcu Lars Kepler. Eric kısa bir tereddütten sonra Simone'yi aradı, uzun uzun çaldırdı. Mutlaka Kenneth'ti diye düşündü. Salamlı ve salatalık turşulu sandviç yiyorlardı şimdi. Eric Lund McCargan'daki evlerini hayal etti. Dışarı giysilerinin asılı olduğu holü, duvardaki mumlukları, mutfaktaki uzun meşe masayı, sandalyeleri. Posta deliğinin önündeki paspasın üzeri gazete, fatura, reklam broşürleriyle dolmuş olmalıydı. Telesekretere bağlanınca mesaj bırakmadan telefonu kapattı, arabayı çalıştırıp Stockholm'e yöneldi. Gidebileceği hiç kimse yoktu. Bunun ne kadar ironik olduğunu düşündü. Yıllarca grup dinamiği ve kolektif psikoterapi araştırması yapan kendisi şimdi yapayalnızdı. Gidip dertleşebileceği tek bir insan yoktu. Ama her ne olursa olsun meslekte kolektifin gücünü araştırarak ilerlemişti. Savaşı birlikte atlatanların aynı dehşeti yalnız yaşamış olanlara nazaran savaşın yarattığı travmanın üstesinden neden daha kolay geldiklerini anlamaya çalışmıştı. İşkenceye maruz kalmış grup üyelerinin ruhlarında açılan yaralarını, nasıl olup da yalnız insanlardan daha kolay iyileştirdiklerini araştırmıştı. Birliktelik niçin acıyı azaltıyordu? Yansıma mı, aktarma mı, olağanlaştırma mı ya da yalnızca dayanışma mıydı bunun nedeni? Otoyolun sarı ışıklarının altında ilerlerken Yuna Linna'yı aradı. "Ben Yuna," dedi dalgın bir ses. "Merhaba, ben Eric. Yosef Eki hala bulamadınız mı?" "Hayır," diye iç çekti Yuna. "Kendine ait korunma yöntemleri var gibi." Daha önce söyledim, yine söyleyeceğim Eric, koruma kabul etmelisin. Başka önceliklerim var. Biliyorum. Kısa bir süre sustular. Benjamin bir daha aramadı değil mi, dedi Yuna üzgün bir sesle. Hayır. Eric geriden bir ses duydu, muhtemelen televizyonda. Kenneth telefonun izini bulmaya çalışacaktı ama... Evet, duydum ama bu işler biraz zaman alır, dedi Yuna. Telefon santralinin baz istasyonunun bir uzman tarafından incelenmesi gerek. Ama hangi baz istasyonu olduğunu biliyorlar değil mi? Bu operatörden hemen öğrenilir. Sen öğrenebilir misin baz istasyonunu? Yuna bir süre sustuktan sonra tarafsız bir sesle, niçin Kenneth'la konuşmuyorsun, dedi. Ulaşamıyorum ki, dedi Eric. Yuna iç çekti. Bir araştıracağım ama fazla umutlanma. Yani? Yani muhtemelen Stockholm'daki bir istasyondur. Ama bir teknisyen konumu belirlemedikçe bunun bir anlamı yok. Eric Yuna'nın bir şeyler yaptığını duydu. Sanki bir kavanozun kapağını açıyordu. Anneme yeşil çay yapıyordum, dedi Yuna. Eric bir süre nefesini tuttu. Yuna'nın önceliğinin Yosef Ek'in yakalanması olduğunu biliyordu. Benjamin'in durumu polis açısından çok da özel bir şey değildi. Yuna Linna cinayet masasının doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimindendi. Yani lokal olmaktan çok ülkenin genelini ilgilendiren konularda faaliyet yürütürlerdi. Onlu yaşlarda bir çocuğun kaçırılması genellikle onların ilgi alanına girmezdi. Ama Eric yine de şansını denedi. Yuna, Benjamin'in olayını senin ele almanı istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Beni biraz olsun rahatla... Eric sustu, çenesi sızlıyordu. Son günlerde dişlerini farkında olmadan çok sıkmaya başlamıştı. Bunun sıradan bir kaçırma olmadığını ikimiz de biliyoruz. Onu kaçıran her kimse profesyonel biri. Benjamin ve Simone'ye cerrahide kullanılan uyuşturucu şırınga etti. Senin önceliğinin Yosef Ek'i yakalamak olduğunu ve Yosef'in Benjamin'in kaçırılmasıyla ilgisi olmadığı anlaşıldıktan sonra Benjamin olayının seninle ilgisi kalmadığını biliyorum. Ama belki de çok daha kötü bir şey ola... Eric yine sustu, nasıl toparlayacağını bilemiyordu. Sana Benjamin'in rahatsızlığından da söz etmiştim, dedi. Kan pıhtılaşmasına yarayan ilacı en geç 2 gün içinde alması gerekir. Bunu almazsa 1 hafta içinde damarları aşırı basınç altında kalır. Beyin kanaması veya felç geçirebilir veya öksürdüğünde karaciğeri kanayabilir. Bulunması şart, dedi Yuna. Bana yardım edemez misin? Eric'in yardım isteği boşlukta asılı kaldı. Kendini çok kötü hissediyordu ama ne önemi vardı? Diz çöküp yalvarabilirdi. Telefonu tutan eli terden sıvılsıklandı. Stockholm polisinin yaptığı ön inceleme dosyasını alamam, dedi Yuna. Polisin adı Frederick Stensund, iyi birine benzer ama sıcak koltuğundan kalkmayacak. Ne yaptıklarını biliyorlardır. Bana yalan söyleme, dedi Eric yumuşak bir sesle. Bu dosyayı alabileceğimi sanmıyorum, dedi Yunak. Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama sana yardım etmeyi gerçekten çok istiyorum. Oturup Benjamin'i kimin kaçırmış olabileceğini düşün. Gazetelere çıktığın için hiç bilmediğin birinin dikkatini çekmiş olabilirsin. Böyle şeyler olur. Ama tanıdığın biri de olabilir. Eğer izini süreceğimiz bir şüpheli yoksa iş zorlaşır. Hayatını şöyle bir didik didik et. Senin, Simone'nin, Benjamin'in tanıdığı herkesi aklından geçir. Komşularını, akrabalarını, meslektaşlarını, hastalarını, rakiplerini, arkadaşlarını teker teker tart. Seni tehdit eden biri var mıydı? Benjamin'i kimse tehdit etti mi? Hatırlamaya çalış. Anlık bir iş de olabilir. Yıllardır planlanmış bir şeydi. İyice düşünerek sonra beni ara. Eric Yuna'dan dosyayı almasını bir kez daha isteyecekti ki telefon kapandı. Ateş gibi gözlerle akan trafiğe baktı. 34. Bölüm 14 Aralık Pazartesi Gece. Eric'in hastanede gecelediği oda soğuk ve karanlıktı. Ayakkabılarını çıkartıp attı, kabanını asarken sürtündüğü dallardan üzerine silen nemli kokuyu aldı. Titreyerek ısıtıcıda su kaynatıp çay yaptı. İki güçlü sakinleştirici alıp masasının başına oturdu. Masa lambası dışında ışık yoktu. Dışarıdaki koyu karanlığa bakarken pencerenin camında ışıkla kuşatılmış kendi suretini gördü. Kim benden nefret eder diye düşündü. Kim beni çekemez? Kim beni cezalandırmak, sahip olduğum her şeyi hayatıma almak ister? Kim beni bitirmek ister? Eric ayağa kalktı, odanın lambasını yaktı. Bir süre ileri geri dolaşarak düşündükten sonra durdu. Telefona uzanırken masadaki su dolu plastik bardağı devirdi. Bir tıp dergisini ıslatan suyu önemsemedi. Simone'nin cep telefonunu arayarak Benjamin'in bilgisayarını bir daha gözden geçirmek istediği mesajını bıraktı. Sonra ne diyeceğini bilemeyip bir süre sustu. Bağışla deyip sessizce kapattı telefonu. Koridordan asansörün sesi geldi. Katta durdu, kapı açıldı. Biri tekerlekleri gıcırdayan bir sedyeyi sürerek odasının önünden geçti. İlaçlar etkisini göstermeye başlamıştı. Bedenine ılık süt gibi bir huzur yayılıyordu. Sanki çok yüksek bir yerlerden atlamış da serin ve berrak bir havanın içinden geçtikten sonra sıcak, bol oksijenli bir suya dalar gibiydi. Haydi, dedi kendi kendine. Birisi Benjamin'i kaçırdı diye düşündü. Birisi bana bunu yaptı. Belleğimde bununla ilgili bir ipucu olmalı. Seni bulacağım, diye fısıldadı. Tıp dergisinin ıslak sayfalarına baktı. Fotoğrafların birinde Karolinska Enstitüsü'nün yeni yöneticisi bir masaya yaslanmıştı. Üzerine dökülen suyla adamın yüzü biraz bulanmış gibiydi. Eric dergiyi kaldırdığında masaya yapışan arka sayfasının bir kısmı yırtılıp masada kaldı. Üzerinde Uluslararası Sağlık Konferansı'nın reklamı vardı. Sandalyeye oturdu, baş parmağının tırnağıyla masaya yapışan kağıt parçalarını kazımaya başladı. Birden durdu, harflere baktı. E-V-A. Belleğinin derinliklerinden yansımalarla dolu bir dalga yükselmeye başladı. Sonra çaldığı şeyi geri vermeyi reddeden bir kadının görüntüsü belirdi. Kadının adı Eva'ydı. Ağzından köpükler saçarak bağırıyordu Erika. Sen aldın, sen, sen aldın, sen. Eğer ben senin eşyalarını alsaydım ne derdin ha? Kendini nasıl hissederdin? Elleriyle yüzünü kapatmış Eric'ten nefret ettiğini söylüyordu. Sakinleşene kadar belki 100 defa söyledi bunu. Yüzünün rengi atmış, gözlerinin etrafı kızarmıştı. Öfkeyle bakıyordu Eric'e. Eric onu hatırlıyordu, hem de çok iyi hatırlıyordu. Eva Blau, dedi kendi kendine. Onu hasta olarak kabul etmenin hata olduğunu biliyordu, hem de baştan beri. Yıllar önceydi. Terapinin bir parçası olarak hipnoza başvuruyordu. Eva Blau. Bu ad zamanın ötesinden geliyordu. Bir daha hipnoz yapmayacağım diye kendi kendine söz vermeden önceki zamandan. Eva Blau niçin hastası olmuştu? Eric kadının sorununun ne olduğunu hatırlayamıyordu. Felaket durumda çok insanla karşılaşmıştı. Kendilerini enkaza dönüştüren bir geçmişten kopup ona geliyorlardı. Genellikle saldırgan, sürekli korku içinde, paranoyak. kendine fiziksel zarar veren intihar eğiliminde insanlar, çoğu psikoz veya şizofreninin sınırındaydı. Sistemli biçimde işkence görmüş, taciz edilmiş, gözleri bağlanıp öldürüleceği duygusu yaratılmış, çocuklarını kaybetmiş, enseste veya tecavüze maruz kalmış, korkunç şeylere tanık olmuş veya katılmaya zorlanmışlardı. Eva Blau ne çalmıştı diye kendi kendine sordu Eric. Onu hırsızlıkla suçlamıştım ama ne çalmıştı? Hatırlayamadı. Ayağa kalkıp birkaç adım attı, sonra durup gözlerini yumdu. Bir şey olmuştu ama ne? Benjamin'le bir ilgisi var mıydı? İlk fırsatta onun için başka bir terapi grubu bulabileceğini söylemişti Eva Blau'ya. Bunu hatırlıyordu. Ama ne olduğunu neden hatırlamıyordu? Eric'i tehdit etmeye mi başlamıştı? Hatırlayabildiği tek şey çok erken bir saatte bu odada buluştuklarıydı. Eva Blau saçını kazıtmış ve yalnızca gözlerine makyaj yapmıştı. Kanepeye oturmuş, göğüslerini açığa vuracak şekilde bluzunun düğmelerini çözmüştü. ''Sen benim evime girdin.'' dedi Eric. ''Sen benim evime girdin.'' dedi Eva. ''Eva, evini sen anlattın bana.'' dedi Eric. ''Zorla girmek başka bir şey.'' ''Ben zorla girmedim.'' ''Camı kırmışsın.'' ''Camı taş kırdı.'' dedi Eva Blau. Dosya dolabının anahtarı kilidin üzerindeydi. Eric dolabın kapağını ittiğinde tahta çıtaları eğildi. ''Buralarda bir yerde olmalı.'' dedi kendi kendine. ''Burada Eva Blau hakkında bir şey olduğundan eminim.'' Hastaları herhangi bir nedenle beklenenin dışında bir davranış gösterir, kendi sınırlarını aşarsa, hasta hakkında tuttuğu notları bu farklılığa yol açan nedeni anlayana kadar saklardı. Bu bir gözlem veya unutulmuş bir nesne olabilirdi. Kağıtlara, dosyalara, not defterlerine, üzerlerine not düşülmüş makbuzlara baktı. Plastik bir albümde solmuş fotoğraflar, bir sabit disk, doktor ile hasta arasında sınırsız şeffaflık olması gerektiğine inandığı günlerden kalma bir günlük, travma geçirmiş bir çocuğun bir gece yaptığı bir resim, Karolinska Enstitüsü'nde verdiği derslerin ses ve video kasetleri, Herman Brock'un anı kitabı. Eric'in elleri birden durdu. Bir video kasetinin üzerinde lastik bir bantla tutuşturulmuş bir kağıt vardı. Eric üzerindeki lastik bandı çıkartıp kağıdı aldı, ışığa tutup okudu. Perili ev. Bedeninden bir ürperti geçen Eric'in başı zonklayıp kalbi hızla çarpmaya başladı. Sandalyeye oturup bir süre kasete baktıktan sonra elleri titreyerek masadaki telefonu aldı. Danışmayı arayıp odasına bir video gönderilmesini istedi. Sonra ayağa kalktı, kurşun gibi ağır adımlarla pencereye yürüyüp iç avluyu kaplayan ve hala yağan kara baktı. Belki de bunlar yalnızca bir rastlantı, tuhaf bir rastlantı diye düşündü. Ama yapbozun parçalarının birbirine uyacağını da hissedebiliyordu. Perili ev, bir kağıt parçasına yazılı bu iki kelime Eric'e geçmişe, kendini hipnoza adadığı zamanlara götürme gücüne sahipti. Bütün isteksizliğine rağmen karanlık bir pencereye doğru yürüyerek geçmiş zamanların saklı kalmış yansımalarını izlemek zorunda kalacaktı. Danışmadan gelen görevli kapıya yavaşça vurdu. Bir televizyon ve artık modası geçmiş bir videoyu koyduğu el arabasıyla içeri girdi. Kaseti yerleştirdi, ışığı söndürüp oturdu. Kendi kendine bu nasıl çalışır neredeyse unutmuşum diyerek uzaktan kumanda aletini videoya tuttu. Görüntü ve sesler parazit yaparak bir süre gidip geldikten sonra Eric kendi sesini duydu. Ruhsuz bir ifadeyle bildik şeyleri tekrarlarken sesi üşütmüş gibiydi. Yer, tarih ve saati söyledikten sonra konuşmasını şöyle sonlandırdı. Kısa bir ara verdik ama hala hipnoz sonrası durumdayız. Eric ekrandaki titreşen görüntüye bakarken 10 yıldan fazla bir zaman geçtiğini düşündü. Görüntü titreşip sonra düzeldi. Kamera yarım daire şeklinde sandalyelere çevrildi. Eric sandalyeleri düzeltiyordu. Oldukça çevik görünüyordu. Bedeni o günlerdeki esnekliğini artık kaybetmişti. Saçları henüz beyazlamamış, alnında ve yüzünde şimdiki derin kırışıkların izi bile yoktu. Hastalar ekrana girdi. Hareketlerinde bir bıkkınlık vardı. Sandalyelere oturdular. Birkaçı alçak sesle konuşuyorlardı. İçlerinden biri güldü. Kasetin kötü kalitesi nedeniyle yüz ifadelerini ayırt etmek zordu. Görüntüler bulanıktı. Diğerleri sessizce oturdu. Görüntü karlıydı, yüzlerini seçmek zordu. Erik kendini dinlerken yutkundu. Hırıltılı bir sesle seansa devam etme vaktinin geldiğini söylüyordu. Bazıları bir şeyler mırıldanırken bazıları susuyordu. Erik duvarın önüne dikilmiş bir bloknota bir şeyler yazıyordu. Birden kapı çaldı ve Eva Blau içeri girdi. Eva'nın gergin olduğu hemen fark ediliyordu. Boynu ve yüzünde kırmızı lekeler vardı. Eva'nın kabanını alıp asan Erik hoş geldin diyerek grupla tanıştırdı. Gruptan birkaç kişi başlarıyla selamladılar. Sanki biri merhaba da dedi. Birkaçı başlarını yerden kaldırmadan sanki hiç görmemiş gibi davrandılar. Erik o gün o odadaki havayı iyi hatırlıyordu. Grup bir önceki hipnoz seansının etkisinden hala kurtulamamıştı. Artık birbirlerini tanıyıp birbirlerinin hikayesini bildiklerinden, aralarına yeni birinin gelmesinden rahatsız olmuşlardı. Grup en fazla 8 kişiden oluşuyordu. Terapinin amacı hipnozla herkesin geçmişini incelemek ve yavaş yavaş sorunun merkezine inmekti. Hipnoz her zaman grup içinde ve grupla beraber yapılıyordu. Burada amaç yalnızca birbirlerinin deneyimine tanık olmaları değil, hipnotik açıklık sayesinde acılarını paylaşmalarını, felaketleri birlikte göğüslemelerini sağlamaktı. Boş bir sandalyeye oturan Eva Blau kısa bir süre doğrudan kameraya baktı. Bakışlarında keskin, düşmanca bir şeyler vardı. 10 yıl önce pencerenin camını kırıp evime giren kadın bu diye düşündü Erik. Ne çalmış, evde başka neler yapmıştı? Erik seansın birinci bölümü hakkında bilgi verip ikinci bölüme başlıyor, rahat eğlenceli çağrışımlarda bulunuyordu. Onları cesaretlendirmek için böyle yapması gerekiyordu. Söyledikleri ve yaptıkları her şeyi hiçbir engel olmadan karanlık dip akıntılarından açığa çıkartmalarını sağlamak gerekti. Grubun önüne dikildi. İlk bölümde ifade ettiğimiz düşünce ve bağlantıları ele alalım dedi. Yorum yapmak isteyen var mı? Çok karmaşık dedi genç, yapılı, ağır makyajlı olanı. Sibel diye düşündü Erik. Bu kadının adı Sibel. Sinir bozucu dedi Yussi. Yani gözlerimi açıp başımı kaşıyana kadar her şey bitmişti. Ne hissettin dedi Erik. Saç dedi Yussi gülümseyerek. Saç diye kıkırdadı Sibel. Başımı kaşırken dedi Yussi. Birkaçı bu şakaya güldü. Yussi'nin yüzünden solgun bir sevinç geçti. Bana çağrışımlar verin diye devam etti Erik. Charlotte. Bilemiyorum dedi kadın. Saç, belki sakal. Yok. Hippi dedi Pierre adında bir aslan. Motosikletli bir hippi burada oturmuş çiklet çiğniyor ve birden ayağa fırlayan eve hırıltılı bir sesle bu yaptığınız çok çocuksu dedi. Neden böyle düşünüyorsun diye sordu Erik. Eva cevap vermeden yerine oturup kollarını göğsünde kavuşturdu. Eva'dan cevap alamayan Erik Pierre'e döndü. Devam etmek istiyor musun? Pierre başını iki yana salladı. İki elinin işaret parmağını haç yapıp Eva'nın yüzüne doğru kaldırdı. Sibel kıkırdayarak göz ucuyla Erik'e baktı. Jussi boğazını temizleyip bir elini Eva'ya doğru uzattı. Perili eve gidersen bizim gibi çocuksulardan kurtulursun dedi ağır Norland aksanıyla. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Eva Blau hırsla Yussi'ye döndü. Çok sert karşılık verecekmiş gibiydi ama bir şey onu engelledi. Belki de onu engelleyen Yussi'nin sesindeki ciddiyet ve gözlerindeki sakin ifadeydi. Perili ev. Erik'in kafasında bu iki kelime yankılanırken bir yandan da hipnozun temel ilkelerini açıklayan sesini duydu. Hipnoza başlamadan ortak rahatlama egzersizleri yapılmalıydı. Bu açıklamaları Eva'ya yapıyordu. Bazen de eğer durumun uygun olduğunu hissedersen bütün grubu derin bir hipnoza sokmayı denerim. Erik gördüklerini ne kadar tanıdık ama aynı zamanda ne kadar uzak olduğunu düşündü. Hipnozu bırakmaya karar vermeden önceki bambaşka zamanlara aitti. Bir sandalye çekip yarım daire şeklinde dizilmiş grubun karşısına oturdu, gözlerini kapatmalarını ve geriye yaslanmalarını istedi. Sonra ayağa kalktı, rahatlatıcı şeyler söyleyerek arkalarında dolaşmaya başladı. Eva Blau'nun arkasında durup bir elini omzuna koydu. 10 yaşındasın Eva dedi Erik, 10 yaşındasın. Güzel bir gün, mutlusun, neden mutlusun? Çünkü adam su birikintilerinden dans ederek su sıçratıyor dedi Eva. Yüzünde belli belirsiz kıpırtılar vardı. Kim dans ediyor? Kim mi diye soruyu tekrarladı Eva. Annem, Gene Kelly diyor. Ah, Yağmur Altında filmini mi izliyorsun?
Annem izliyor.
Sen izlemiyor musun?
İzliyorum.
Ve keyiflisin. Eva başını yavaşça salladı. Neler oluyor? Eva susup başını eğdi. Eva?
Benim karnım büyük dedi zor duyulur bir sesle.
Karnın mı?
Kocaman dedi ve gözyaşları boşaldı.
Perili ev diye fısıldadı Yusya, perili ev.
Eva dinle beni dedi Erik. Bu odadaki herkesi duyabilirsin ama yalnızca beni dinleyeceksin. Diğerlerinin söylediklerini aldırma, yalnızca benim sesime kulak ver.
Tamam.
Karnın niçin büyük biliyor musun diye sordu Erik.
Bilmiyorum.
Hayır, bence biliyorsun dedi Erik sakince ama şimdi karnını düşünme. Tekrar televizyona bakmak ister misin? Ben seni izleyeceğim, senin yanında olacağım sonuna kadar. Ne olursa olsun söz veriyorum, bana güvenebilirsin.
Perili eve gitmek istiyorum diye fısıldadı Eva.
Erik gözlerini ekrandan ayırıp yatağın kenarına oturdu. Uzaktaki bir şeyin, unutulmuş, geçip gitmiş bir şeyin yakınlaştığını hissediyordu. Gözlerini ovuşturup tekrar dalgalanan ekrana baktı ve kapıyı aç diye mırıldandı. Geriye doğru sayıyor, hipnozun daha derinlerine çektiği Eva'ya kendisi ne derse onu yapacağını söylüyordu. Eva hiç düşünmeden onun sesini izleyecek, kendisini doğru yola götürdüğüne inanacaktı. Eva başını hafifçe salladı. Görüntü kalitesi birden bozuldu. Eva bulanık gözlerle bakıyor, dudaklarını ıslatarak fısıldıyordu.
Birini götürdüklerini görüyorum. Küçük birini alıp götürüyorlar.
Kim, kimi götürüyor diye sordu Eric. Eva'nın soluk alıp verişi düzensizleşti.
Saçlarını at kuyruğu yapmış bir adam dinledi Eva. Adam onu tavana asıyor.
Kaset cızırladı ve görüntü kayboldu. Eric sonuna kadar sardırdı ama bir görüntüye ulaşamadı. Kasetin yarısı silinmişti. Boş ekranın karşısında oturdu. Derin, karanlık ekrandan yansıyan yüzüne baktı. Biraz önce ekranda gördüğü yüzün 10 yıl yaşlanmış haline. Sonra 14 numaralı kasete, onu sardığı lastiğe ve perili ev yazılı kağıt parçasına baktı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 322.